Ayrım 6, sayfa 67. Benedikt, kontun misafir kabul edebilecek kadar kendini toparlaması için 3 gün beklemek zorunda kalmıştı. Kont, şeref misafiri olarak güney kanadının üst katında, büyük balkonun hemen yanında kalıyordu. İçeride nefes kesen bir manzara vardı. Hagen von Halberstadt, pencerenin önünde yüksek arkalıklı bir koltukta oturuyordu. Derin çizgilerle dolu solgun yüzünde çelik bir irade, gurur, herkese ve her şeye karşı kibirli bir aşağılama okunuyordu. Benedikt, tarikatının bazı bilgiler için yüksek bir meblağ ödemeye hazır olduğunu ima etti. Kont da tapınakçılara daima derin bir hayranlık ve saygı beslemiş olduğunu belirtti, sonra da şöyle dedi. Özellikle de tarikatın önde gelenlerine karşı. İmparatorla beraber kutsal ülkede bulunmuştunuz değil mi diye sordu Benedikt. Doğru biliyorsunuz. Alman tarikat üstadı Hermann von Salza'nın sekreteriydiniz sanırım. Bana o cesaret dolu günlerden biraz söz eder misiniz? O günlerin cesaret dolu olmaktan ziyade mucizevi olduklarını söylemek daha doğru olur. Kutsal yerlerin tümünü tek bir lanet olası kılıç darbesine gerek kalmadan ele geçirdik. İmparatorun bildirisinde şöyle yazıyordu. Tanrı'nın yardımı ve kendi çabalarımızla, kudret sahiplerinin silahlarıyla gerçekleştiremediklerini başardık. Tanrı'nın yardımı genellikle başarıyla son bulmaz. Başarı aslında sadece imparatora ait. Papa tarafından aforoz edilmiş, tahtından indirilmiş, ölü ilan edilmişti. Dostları ve düşmanları ona yüz çevirmişti. Yafa önlerindeki karargahında açlık kol geziyordu. Destek kuvvetlerinin gelmeyeceğini bilen komutanları harekete geçmek için onu sıkıştırıp duruyordu. Daha ne bekliyoruz? Yürüyüş davulları çalınsın, bayraklar rüzgarda dalgalansın, buraya geliş sebebimizi yerine getirelim. Ama Frederick onlara engel oluyordu. Henüz kılıçlar kınlarından sıyrılmamıştı. Henüz mızraklarda bir damla bile kan yoktu. İmparator sultana yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Biz denizleri ülkenizi fethetmek için aşmadık. Dünyadaki tüm hükümdarlardan daha fazla toprağa sahibiz. Burada sizinle kutsal yerlerin kullanımı konusunda bir anlaşma imzalamak için bulunuyoruz. İnsanlarımızın kanlarını daha fazla dökmenize gerek yok. Kutsal toprakları kılıcıyla fethetmeye yemin etmiş bir Haçlı savaşçısı için pek tuhaf sözler. Biz de sizin gibi düşünüyorduk, dedi Kont. Arapçayı mükemmel konuşan imparator, vezirlerle bizzat pazarlık etti. Karşılıklı davetler verildi, onur törenleri yapıldı. Sultan El-Kamil armağanlara boğuldu. Kehribar, inciler, değerli taşlar, samur ve ayı postları, imparatorluk kuşhanesinden şahinler, özellikle de El-Kamil'in hoşlandığı türden beyaz tenli, sarışın, mavi gözlü kızlar. İmparator, sultanın danışmanlarıyla bilimsel konularda görüşmeler yaparak onların bilgeliğini öve öve göklere çıkardı. Bilimsel konular mı diye sordu Benedikt. Ne tür bilimsel konular? Hem matematik problemleri hem de günlük hayatı ilgilendiren meseleler. Çok iyi hatırlıyorum, bir defasında düz bir sopanın suya sokulması durumunda neden kırıkmış gibi göründüğünü tartışıyorlardı. İmparator inançsızlarla bu konuları mı görüştü? Hem de ordu hiçbir şey yapmadan, açlığın pençesinde kıvranırken. Bu nasıl olur? Bunu imparatorun adamları da kendilerine soruyorlardı. Frederick onlara yabancılaşmıştı. Kendi adamlarının arasında bile pek az sadık adamı kalmıştı. Bunların en önemlileri Langobard kontu Thomas von Arezzo ile Hermann von Salza'da bulunuyordu. İmparator inançsızlara düşman gibi değil, dost gibi davranıyordu. Hayır, aslında öyle de değil. Sanki onlardan biriymiş gibi davranıyordu. Onların elbiselerini giyiyor, dillerini konuşuyor, yemeklerini yiyor, müziklerini dinliyor ve kızlarıyla yatıyordu. Onun numara yapmadığını, gerçekten de o köpoğullarıyla birlikte olmaktan son derece hoşlandığını, hatta bunun ona hayat verdiğini dehşetle fark ettik. Salza'ya şöyle diyordu. Onların seçkin yaşam tarzlarını, şiirlerinin ve sohbetlerinin huzurunu seviyorum. Ve El-Kamil'e şöyle yazıyordu. İkimiz de zekadan ve yaşamın güzelliklerinden hoşlandığımıza göre, neden birbirimizi vahşi hayvanlar gibi parçalayalım? Elimizde olanları değiş tokuş edip tatlarını çıkartmak ikimiz için de daha avantajlı değil mi? Bunları imparator mu yazıyordu? Mektubu bizzat kendim okudum. Kimse onun ne yapmak istediğini anlamıyordu. Şubat 1229'da Petrus'un göğe yükselme gününden 4 gün önce inanılmaz olan gerçekleşti. Batı dünyası ve Doğu dünyası birbirlerine kardeşlik elini uzattı. İmparator Frederick, İsa ve tüm azizler üzerine yemin etti. Sultan da peygamberin sakalı üzerine yemin etti ve kutsal anlaşmayı bozduğu takdirde sol elini kendi dişleriyle parçalayacağını söyledi. Hristiyanlık adına ne büyük bir zafer diye bağırdı Benedikt. Hristiyanlığın zaferi olduğu pek söylenemez. Hristiyanların en yüksek çobanı bu anlaşmanın yapılmaması için elinden geleni ardına koymadı. Nasıl? İmparator başarısının papayı yumuşatacağını düşünüyordu. Ancak Roma muzaffer bir hükümdar istemiyordu. Tam aksine aforoz edilen kafir, başarısızlığa uğramış sefil bir günahkar olarak yerlerde sürünerek papanın eteğini öpmeliydi. Papa Gregor'un sultana hitaben yazdığı mektuplarda kutsal yerleri imparatora terk etmemesi durumunda kendisine büyük bir iyilikte bulunmuş olacağını belirtiyordu. Bu gerçek olamaz. Gerçeğin ta kendisi. Ben bu utanç verici mektupları kendi gözlerimle gördüm. Aman Tanrım diye inledi Benedikt. Homo assimilatus est iumentis incipientibus et similis factus est illis. Ne demek istediniz? İnsan akılsız hayvanlarla bir oldu, onlara dönüştü. Bu daha bir şey değil. Roma bu kansız zaferi engelleyemeyeceğini anlayınca imparatorun tüm makam ve mevkiini geri aldı. Papa haçlı yemini etmiş bir İsa askeri olarak inançsızlarla savaşmak yerine onlara dostluk elini uzatan imparatoru kafir ve cehennem prensi ilan etti. Ama papalık elçisi Pelagius ile Gottfried de Bouillon'da ilk haçlı seferi sırasında inançsızlarla pazarlık etmemiş miydi? Papalık tarafından kutsanan haçlıların başaramadığı işi aforoz edilmiş bir kafirin başarması Gregor'u deliye döndürmüştü. Kutsal pederin nefreti o kadar büyüktü ki cinayet teşebbüslerinden bile geri kalmıyordu. Tapınak şövalyelerinin Kudüs'teki üstadları kanalıyla inançsızlara imparatorun Ürdün nehrinin sol kıyısında az sayıda bir mahiyetle oruç tutup dua edeceğini günü ve saatiyle birlikte bildirdi. Onu yakalayıp ortadan kaldırmak için bundan iyi bir fırsat olamazdı. Roma'ya ve tarikatıma böylesine inanılmaz bir suçlamayı nasıl yöneltebilirsiniz diye bağırdı Benedikt. Sultan el-Kamil bu mektubu Frederick'e gönderdi. Altına da şu sözleri ilave etmişti. Roma'daki halifenizin şövalyelerinin bu alçakça ihanetinden duyduğum derin tiksintiyle beraber bu meşhum parşömeni size gönderiyorum. Üzerinde tapınak şövalyelerinin üstadının mührü bulunuyor. Gördüğünüz gibi düşmanlarınızdan ziyade kendi dindaşlarınızdan korkmak için iyi bir sebebiniz var. Kont anıların verdiği heyecanla ayağa kalkmıştı. Topallayarak pencereye doğru yürüdü. İmparatorun bu mektuba nasıl tepki gösterdiğini bilmek ister misiniz Benedikt birader? Sadece güldü. Daha önce bir insanın bu denli korkunç kahkahalar atabileceğine asla inanmazdım. İmparatorun kahkahaları önce tüm odaları doldurdu, sonra koridora taştı, merdivenleri indi ve çıktı. Tüm dünyaya yayılmak istermiş gibi açık pencerelerden dışarı çıktı. Hiçbir hayvan bu denli tüyler ürpertici sesler çıkartamazdı. Aynı günün akşamı benim de bulunduğum bir ortamda Hermann von Salza'ya şöyle dedi. Bunu asla unutmayacağım. Papa ve tapınak şövalyeleri bu yaptıklarını mutlaka ödeyecekler. Orlando'da denizi ilk gördüğü günü asla unutmayacaktı. Bir dağ zirvesini aştıktan sonra çıkmıştı karşılarına. Sonsuz büyüklükte gökyüzüyle birleşen gümüş rengi bir zırhla kaplı korkunç bir canavar. Vakit kaybetmeden atlarını doğruca sahile sürdüler. Dalgalar durmak bilmeden kıyıya vuruyordu. Orlando ile Zakaryas, kulaklarını dolduran görkemli uğultunun kaynağını saygı dolu gözlerle izlediler. Sonunda Orlando atından indi, elbiselerini çıkarttı. Köpüklü dalgalara önce parmaklarıyla dokundu, sonra kendini içlerine bıraktı. Dudaklarıyla tadına baktı. Yüzdü, daldı, yeniden yüzeye çıktı. ''Tadı nasıl?'' diye bağırdı Zakaryas gülerek. ''Sıcak mı? Dikkat et de balıklar aletini yemesinler.'' Orlando bu arada kıyıya çıkmakla meşguldü. ''Bunu neden yaptın?'' diye sordu Zakaryas. ''Sadece bakmak yetmez.'' diye karşılık verdi Orlando. ''Bazı şeyler vardır ki dokunmak, tatmak, tümüyle hissetmek gerekir. Denizler, atlar ve kadınlar da bunların arasındadır.'' ''Bugüne dek bir kadına dokunup tadına baktın mı?'' diye sordu Zakaryas. Orlando ise cevap vermek yerine arkadaşını eğerden aşağı itti ve dalgaların arasında sırılsıklam olmasını kahkahalarla seyretti. Teslis gününün arifesinde iki tapınakçı, Narbon limanında Cartagena'dan gelen ve İskenderiye'ye gitmek üzere uygun bir rüzgar bekleyen bir Ceneviz gemisine bindiler. Oldukça renkli bir yolcu kalabalığıyla karşılaşmışlardı. Normandiya Haçlıları, Yahudi tacirler, Bizans elçileri, Malta keşişleri, Kıbrıs'ın şeker kamışı plantasyonlarında çalıştırılacak köleler, Endülüs Arapları, Mısırlı bir hekim ve yanında talebesiyle birlikte seyahat eden bir Kabel Ahbar, yani bir Arap hukuk bilgini. Gemini ile Zakaryas, geminin tam ortasında, ana direğin arkasında, dalgaların en az hissedildiği bir yere yerleştirildiler. Başlangıçta geminin sallantısı pek az hissediliyordu. İki gün sonra nihayet rüzgar esmeye başladı. Yelkenler birer flama gibi çırpınmaya başlamıştı. Rüzgarı yakalamaya çalışıyorlardı. Geminin çıpa zinciri kopacakmış gibi gerilmişti. Sonunda palamarlar çözüldü, güverteyi emirler ve küfürler doldurdu. Bu arada dualar göklere yükselmeye başlamıştı. Çünkü çölde ve denizde insanın Tanrı'dan başka sığınacağı hiçbir şey yoktu. Batı rüzgarının önüne kattığı gemi, dalgaların üzerinde nefes alan bir göğüs gibi inip kalkıyordu. Bir süre sonra Saone nehrinin ağzının önünden geçtiler. Gece olunca da Marsilya limanının fener kulesinde yanan ateşin ışığını gördüler. 5 gün sonra Cenova'ya ulaştılar. Ancak burada pek az durdular. Çünkü uygun rüzgarı değerlendirmek istiyorlardı. Güverteye fıçılar dolusu tuzlu balık, içme suyu, kurutulmuş et ve odun kömürü istiflendi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sağ tarafta Korsika dağlarını gördüler. Latin kıyılarının güvenliğinde yol almayı tercih ediyorlardı. Çünkü Korsikalılar korkulan deniz haydutlarıydı. Ellerine düşenin vay haline. Sardunya açıklarında rüzgar ansızın diniverdi. Gemi çarşafa benzer denizin yüzeyine bir sinek pisliği gibi yapışmıştı. Tiran denizi erkek delisi bir orospuya benzer dedi kaptan. Yatağa atmayı başardığı birini kolay kolay elinden bırakmaz. Sonra doğuyu işaret etti. Karşıda, ufkun arkasında Capri Adası bulunuyor. Odysseus orada tam bir yıl boyunca mahsur kalmıştı. Yunanlar onu, Circe adında bir büyücü karının tutsak ettiğini, Tanrı onlara acısın çünkü hepsi yalancı, iddia ediyorlar. Ama inanın bana, o sadece kaltağın tekiydi. Büyücü Circe, Odysseus ile adamlarını domuza çevirmemiş miydi diye sordu Yahudi bir tacir. Dünyanın en iğrenç yaratığına dönüştürülmekten duyduğu dehşet yüzünden okunuyordu. Ben bir Yahudi olmaktansa bir domuz olmayı tercih ederim diye güldü genç bir haçlı. Yaşlı Yahudi ise büyük bir ciddiyetle cevap verdi. Dileğinin yerine gelmesini canı gönülden diliyorum. Bu kez Hristiyanlar da dahil olmak üzere hep birlikte gülmeye başlamışlardı. Zaten bu sohbetler gemideki tek eğlence ve değişiklik imkanıydı. Yolcular, akşamları güvertede dev pirinç mangallar içinde yakılan odun kömürünün etrafında bir araya toplanıyorlardı. Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların ayrı ayrı ibadet etmelerine ve yemek yemelerine karşın mangalın sıcaklığında aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıyorlardı. Geminin küçüklüğü, özellikle de ateşin sıcaklığı, dostu ve düşmanı, imanlıyı ve imansızı birbirine bağlıyordu. Bu akşamların birinde yaşlı Kabel Ahbar, korları işaret ederek şöyle dedi. Üşüyenler ateşin ısısına saygı gösterir. Karanlıkta kalanlar onun aydınlığına ihtiyaç duyar. Başkaları da ateşin demiri eriten ve toprağı sertleştiren gücüne hayranlık duyar. Bunu yaparken herkesin kendine göre hakkı vardır. Ancak hayran oldukları bütünün sadece bir parçasıdır. Dinlerde de durum bundan farklı değildir. Tanrı ateştir. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler onun yakınlığına ihtiyaç duyar ve her biri ilahi ateşin gerçekliğine tek başına sahip olduğunu öne sürer. Bir hukuk bilgini olan sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Dedi yolcular tarafından çarpık ağız olarak adlandırılan bir Endülüslü. Her mümin duasına şu sözlerle başlamaz mı? Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammedun Resulullah. Boş verin o sahte peygamberinizi, mutlaka şu anda cehennem ateşinde yanıyordur, diye bağırdı Malta keşişlerinden biri. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih şöyle söylemişti. Bana ve göksel babama inanmayanlar sonsuz azapla cezalandırılacaktır. Gerçek tek ve bölünmezdir. Tanrı'nın oğlu ve marangozun oğlu diye güldü çarpık ağız. Bir bakire onu bir ahırda doğurmuş, yoksa tam tersi miydi? Bir bakire ona bir ahırda hamile kalmış olmasın. Muhtemelen bir eşek ahırıydı diye güldü genç bir Arap. Ya da tamam şimdi buldum domuz ahırıydı desek daha doğru olur. Müslümanlar ve Yahudiler güldüler. Hristiyanlardan bazıları silahlarına el atmıştı. Lombardiya'da bir atasözü vardır dedi kaptan. Hayatını seviyorsan asla bir geminin, bir kulenin ve bir kadının üstünde kavga etme. Sonra da tehdit dolu bir sesle ekledi. Burada kavga çıkarmaya yeltenecek ilk kişi Tanrı'nın yardımıyla kendisini denizde bulacaktır. Hem de hangi Tanrı yardım ederse etsin. Tahta bacaklı, bumburuşuk suratlı bir cüce olan gemi marangozu, korların arasına bir kova çıra boşaltarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mangaldan bir yanardağ püskürmesi gibi kıvılcımlar fışkırıyordu. Ateşe yakın oturanların sakalları tutuştu. Güverte, kazların tüylerinin ateşe verildiği, St. Martin gününde olduğu gibi kokmaya başlamıştı. Heyecan ve öfke kasırgası yatıştıktan sonra tahta bacaklı marangoz ayağa kalkarak denizcilere mahsus hikayeler anlatmaya başladı. Afrika'nın batı sahillerinde yaşayan Mapaputo'lardan söz ediyordu. Tenleri süt kadar beyaz olan ve iri göğüsleriyle denizcilerin akıllarını başlarından alan bu kadınlar daima kızışmış birer dişi geyik kadar ateşliydi. Erkekler ay ışığında onları gördükleri anda ateşe uçan pervaneler gibi suya atlıyorlardı. Sonra da Çin denizindeki dev ahtapotlardan söz etti. Her biri 20 kulaç uzunluğunda ve şişman bir zenci kadının baldırı kalınlığında 8 kolu vardı. Geceleri sessizce dümen suyunun ardında yüzüyorlardı. Onlara yakalanan bir denizcinin vay haline. Korkunç kollarıyla yakaladıkları talihsizin kanını emiyor, diğerleri ertesi sabah onun bembeyaz cesedini buluyorlardı. Arkubalista adı verilen yeni silah hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu bir Burgund şövalyesi yanındaki Frank'e. Zemberekli yaydan mı söz ediyorsunuz? Evet, zemberekli yay. Kirişinin kimse tarafından gerilemeyecek kadar sert olduğu doğru mu? Kimsenin geremediği bir yay ne işe yarar ki diye sordu Yahudilerden biri. Demir bir mekanizma yardımıyla sadece bir karış kadar gerilmesine rağmen fırlattığı oklar 100 çift adım mesafeden en sağlam demir zırhı bile delebiliyor. Acıyan ve merhametli Tanrı'nın adıyla dedi Yahudi, bu tüm savaşların sonu anlamına geliyor. Kim böyle bir silahın karşısına çıkmak ister ki? Papa, Vatikan'daki kilise meclisinde bu silahı aforoz etti dedi Frank. Tanrı'nın nefret ettiği bu şeytan silahını bir insanın üzerine doğrultmak, günahların en büyüğü anlamına geliyor. Bunu yapmaya cüret edecek olan cehennemin alevlerinde yanacak. Bu çok iyi dedi Arap hukuk bilgini. Bu hiç iyi değil diye düzeltti onu talebesi. Çünkü bu söylenen Roma dilinde şu anlama geliyor. Bu silahın Hristiyanlara karşı kullanılması yasaktır. Ölümsüz bir ruha sahip oldukları için sadece onlar insan olarak kabul ediliyor. Kafirlere, putperestlere ve vaftiz olmamışlara karşı kullanmak, tıpkı vahşi hayvan avında olduğu gibi hiçbir sınırlamaya tabi değil. Arkubalista için özel av ve savaş okları bulunduğu doğru mu diye sordu Bizanslı bir tacir. Doğru. Aralarındaki farklılık nerede? Demir uçlarında. Savaş okları vücutta korkunç yaralar açıyor. Avda kullanılmalarının hayvanlara karşı haksızlık olduğu kabul ediliyor. Siz Hristiyanlar yaşam sanatında son derece beceriksizsiniz dedi bir Arap. Ancak iş öldürmeye gelince üstünüze yok. Silahtan ziyade onu kullanan adam önemlidir dedi yaşlı Kabel Ahbar. Hiçbir şey yaşamını feda etmeye hazır bir insan kadar yenilmez değildir. Savaşçılar daima ölümle karşılaşacaklarını hesaplamak zorunda değiller midir? Diye sordu Taragonlu bir şövalyenin uşağı. Elbette dedi Arap bilgini. Şüphesiz hepsi ölümle karşılaşabileceklerini hesaplıyor. Ama hayatta kalmayı akıllarından çıkarmıyor ve Tanrı'nın yardımını umuyorlar. Diğerlerinden daha talihli olacaklarından eminler. Tıpkı ip üstünde oynayan bir cambaz gibi. Ancak düşüp boynunu kıracağının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bilse, hangisi buna cesaret eder ki? Hiçbiri demek geliyor insanın içinden. Ama yine de gönüllü olarak ölüme giden birileri var. Fedailer. Şehadet şerbetini içmeye hazır, ışıklarıyla dünyayı aydınlatacak meşalelerdir onlar. Dinleyin ey dostlar. Büyük bir iş anlatacağım size. Ender bulunan, paha biçilmez incilere benzer. Fedailerin kahramanlık şarkısını daha önce duymuş muydunuz? Bu dizeleri bir Fars şairi yazmıştı. Veliaht, Kızıl Aslan'ın ölümünden söz ediyorlar. O değersiz bedeni ortadan kaldırmakla iki fedayı görevlendirilmişti. Yaşlı adam kapalı gözlerle bir takım dizeler mırıldanmaya başlamıştı. Bu gerçek bir melodi, bir şarkı değildi. Bir ilahi gibi geliyordu kulağa, ulvi ve yabancı. Dinleyin ey dostlar, büyük bir iş anlatacağım size. Ender bulunan, paha biçilmez incilere benzer. Şan, şeref ve Tanrı'nın rahmeti layıktır o iki kahraman fedaiye. Hasan adındaydı biri, şehadet şerbetini kapalı gözlerle içenlerden. Mansur adındaydı biri, yanan bir meşaleye benzeyen. Kurbanlarını aradılar ve buldular. İntikam hançerini gırtlağına sapladılar. Adalet mızrağı yüreğini parçaladı ve cehenneme gitti doğruca. Allah'ın emri ve arzusu üzerine o alçağın günahkar ruhu. Onunla beraber 8 hizmetkarı daha ölüm kadehinin tadına baktı. Bu iki kahraman sayesinde daha büyük, daha güzel olmadı mı cennet bahçeleri? Kendi saflarından korkusuz bir adam kudretli değil midir en kudretli hükümdardan? Yüzlerce orduya hükmetsin isterse ölüm sonunda yakasına yapışacaktır. Doğru yerde başlar ve doğru yerde son bulur her şey. Allahu Ekber.